Ayrım 14, sayfa 195. Önce seyisler korkuyla dört bir yana kaçıştılar. Bakışları kıpırtısız, cayır cayır yanan, saçları diken diken, başı sarıksız bu yaşlı adamda. Kire batmış, paralanmış, kan revan içindeki bu hayvanda, sabahleyin tertemiz ve görkemli çıkıp gitmiş olan biniciyle atını anımsatan hiçbir şey göremediler. Sonunda içlerinden biri bağırdı. ''Her şeye kadir, hey Allah'ım, büyük tur sen bu!'' Ve bir başkası, ''Bu mevsimde bozkırda yabanıl hayvanlı olur mu?'' diye sordu. ''Yoksa haydutlar mı?'' Tursen'e yaklaşır yaklaşmaz gerilediler. Aygır bir kütük gibi yere yıkıldı. Seyisler yaşlı çopendozun yardımına koştular. Ama onu attan indirmeye, tutup kaldırmaya gerek kalmadı. Tursen sonun böyle olacağını çoktan beri biliyor ve kendini buna hazır tutuyordu. Seyisler onu ölüm halindeki atın yanında ayakta buldular. Titrek seslerle sordular. ''Ne oldu? Ne oldu böyle ey Tursen?'' Tursen söylenenleri işitmiş miydi? Homurdandı. ''Ya Uraz? Ondan ne haber?'' Tursen'in bu sorusu seyisleri bütün boğulup bitenlerden daha çok korkutmuş gibiydi. Boş inanların karıştığı bir korkuyla birbirlerine baktılar. Sonunda seyislerin en yaşlısı, ''Nereden? Nasıl öğrenebildin?'' diye mırıldandı. Tursen yaşlı seyisi çapanının yakasından yakaladı. Eski kumaş ikiye ayrıldı. ''Haberleri söyle'' dedi Tursen. ''Küçük validen bir başka ulak geldi.'' diye kekeledi yaşlı seyis. ''Uraz hastanede değilmiş. Bir cam kırmış, ortadan kaybolmuş. O zamandan beri haber alınamamış.'' Tursen sallandı, aygırın üzerine yıkılır gibi oldu. Toparlandı, saygılı fısıltılar yükseldi. ''Ne acı çekiyor. Oğlunu ne de seviyor.'' Tursen'in gözleri aygırdaydı. Hayvanın burnundan kırmızımsı köpük baloncukları çıkıyordu. Ölüyordu. ''Kendi yerime onu mu cezalandırdım?'' diye düşündü Tursen. ''Yoksa onda kendimi mi cezalandırdım?'' Cahili düşündü derken Uraz'ı değil de bir başkasını kazandıran, Uraz'ın bacağını kıran cahili. Üç ilin en iyi yetiştirilmiş eşsiz aygırı. Kötü kaderin aracı olan cahil. Artık cahil bile onun değildi. Kendisinden olan hiçbir şey kalmamış mıydı gerçekten? Birden evine doğru yürümeye başladı. Orada gardigeç dinleniyordu. Her şeyi anlayan, her şeyi önceden bilen ama hiç yargılamayan dünyadaki tek insan. Ah Tursen, ne büyük bir gereksinme duyuyordu gardigeçe. Rahim alçak sesle, ''Sen gider gitmez ardından cümle alemin atası da çıktı gitti.'' dedi. ''Nereye?'' diye sordu Tursen. ''Hiç kimseye bir şey demedi. Sana çok selamlarını, büyük şükranlarını bildirmemi söyledi.'' Tursen çarpoya uzanıp gözlerini kapadı. Yalnızlığı öylesine derindi ki yüreği bile kendisine ses vermiyordu. Tursen'in içinde bir haykırış yükseldi. ''Uraz, Uraz neredesin?'' Ve birden anladı ki onun için önemli olan sadece oğluydu. ''Öyleyse?'' diye sordu Tursen kendi kendine. ''Öyleyse onu seviyor muyum?'' Ve hemen ardından, ya oyunu kazanmış olarak geri dönseydi? Tursen kibirli, herkese hor bakan, zaferle parlamış yüzü görür gibi oldu. Bir an ondan nefret etti. Sonra bu yüzdeki gözleri gördü. Başka herkes için amansız olan ama onun Tursen'in bakışlarını gizli bir umutla, bir tanınma ve onaylanma gereksinmesiyle arayan gözleri. Eskiden orada kulübenin önünde gördüğü aynı gözler. ''Uraz, Uraz!'' diye mırıldandı Tursen. İçinde kabaran çaresizlik ve sevecenlik dalgasını bastırabilmek için elini dudaklarına götürdü. Bu bastırılan solukla birlikte o büyük gururu da eriyip gidiyordu. Tursen daha fazla düşünemedi. Her bir yanından baş gösteren dayanılmaz ağrılar üstüne bastırdı. Tüm etleri işkence altındaydı. Ağrıların ilk sarsıntısı geçince Tursen sabahleyin atla geçirdiği serüveni düşündü. ''Bu sabahki gençliğimin bedelini ödüyorum.'' dedi kendi kendine. ''Benim yaşımda böyle şeyler bağışlanmıyor.'' Gardigeç'in sesini işitir gibi oldu. ''Çabuk yaşlan.'' diyordu. ''Senin için ne yapabilirim ey Tursen?'' diye sordu Rahim. Tursen gözlerini açınca bahçanın yanındaki kabuk bağlamış yarayı gördü. İlk haksızlığı, ilk yakışıksız hareketi, kamçısı oradaydı başucunda. Her şeyden üstün tuttuğu kutsal nesne. Kayışı yüzüne yakın. Ne iğrenç bir deri, kan, ter kokusu. Öldürdüğü aygır. ''Kamçıyı al götür.'' dedi Tursen Rahim'e. ''Sakla bir yerlere, göm. İstemiyorum onu artık. Hiçbir zaman.'' Cat Kadını. Kervansarayın üzerinde bulunduğu düzlük kısaydı. Uraz ile Muki sel sularının dağ içinde oymuş olduğu boğaza çabuk vardılar. Yıkık dökük koca yapı bir kaya duvarının ardında gözden kayboldu. Uraz cahilin ardında yürüyen seyisine başını çevirerek "Mola vermemiz uzun sürmeyecek" dedi. "Göğe bak." Batmakta olan güneş sanki dipsiz bir kuyunun içine emilip çekiliyormuş gibi iki dik tepe arasına iniyordu. Güneşin alevler saçtığı bu gök parçasının darlığından ötürü güneş yuvarlığı daha da büyük ve ağır, daha da yakıcı görünüyordu. Ve iki yandaki kaya duvarının yansıttığı ışığı garip bir renkte, karaya çalan koyu mor rengindeydi. Muki kısık bir sesle "Gece şimdiden güneşe gelmiş bile" dedi. "Önden yürü" dedi Uraz, "kendimi daha güvende hissedeceğim." İri kıyım seyis denileni yaptı. Uraz'ın yanından geçerken alçak gönüllü üzgün bakışları "Bana bunu neden söylüyorsun?" diye soruyordu. "Ben arkada yürüsem seni ne tehdit eder ki?" Muhki cahilin önüne geçip yürüdü. Başı öne doğru eğilmiş, omuzları düşmüş, sırtı kamburlaşmıştı. Islak, dayanıksız, çürümüş odun kütüğü diye düşündü Uraz. "Ama zamanı gelince seni tutuşturmasını bilirim ben." Çok geçmeden mola verecek bir yer buldular. Gölgeler gece karanlığına dönüşmeden tırmanmakta oldukları bayır birden düzleşerek yumurta biçimi bir meydanlığa açıldı. Burada hızı kesilmiş dere doğal bir havuz meydana getiriyordu. Çepçevre kayalar hizasında ve elin kolayca erişebileceği yükseklikte sert çalılar, düğüm düğüm ağaçlıklar büyümüştü. Bundan daha elverişli bir mola yeri düşünülemezdi. "İndir beni" diye buyurdu Uraz. "Geldim, geldim, hemen" dedi Muki. Yine de her zaman öylesine tez canlı yardıma koşan ve bundan da mutluluk duyan Muki bu kez Uraz'a çekinerek yaklaştı. O güçlü, iyiliksever kolları bu kez ağır, güçsüz sakardı. Uraz'ı kucaklayıp yere indirmesi ölçüsüz zaman aldı. Ve bütün bu zaman süresince bu denli beceriksizce tuttuğu vücudun acıdan kıvrandığını, kasıldığını hissetti. Ayağı yere değerken Uraz sert, boğuk bir ses çıkardı, içini çekercesine. Bu inlemesini bilmeyen bir adamın salıverdiği bir iniltiydi. "Canını o denli mi acıttım?" diye sordu Muki. Uraz'ın sol bacağı olmayacak bir biçimde kıvrılmıştı. "Ah bacağın, bacağın" diye mırıldandı Muki. Çömeldi, kollarını kırık bacağa doğru uzattı. Ama Uraz itti onu, kendisi kırık kemiği avuçları içine aldı ve bacağını hiç ses çıkarmadan doğrulttu. Sonra hafifçe geri çekildi. Muki ile yüz yüze geldiler. Alaca karanlığın daha da koyulaşmış olması mı, yoksa bitkinlik mi Uraz'ın yüzüne bu kül rengini, bir kadavra rengini veriyordu? "Canını o denli mi acıttın?" diye sordu seyis yeniden. "Canımı çıkaracak denli değil" dedi Uraz. Sesi yüksek ateş nöbetinin, acı safranın sesiydi. Muki dizleri üstünde iki yana sallanarak "Uraz, ah Uraz" diye bağırdı. Dua edercesine sallanıp alçak sesle yineledi. "Uraz, ah Uraz." Ve bir kez daha havuzdan geçen suyun şıpırtısından daha hafif bir sesle mırıldandı. "Uraz, ah Uraz." Ama seslendiği adam gözden kaybolmuştu. Toprak düzeyinde şimdiden göz gözü görmez karanlığa dönüşmüş olan gecenin içinde Muki yere uzanmış, insan gövdesinden çok toprağın ya da karanlığın bir kıvrımına benzer bir nesneyi hayal meyal seçiyor gibiydi. Uraz toprağa mı gömülmüştü, yutulup gitmiş miydi? "Olamaz bu" diye mırıldandı Muki. Ayakları dibinde yere serilmiş ne olduğu belirsiz nesneye Muki dokunmak istedi. Ama Uraz'ın kendisine karşı beslediği korkunç kuşkuyu ansayınca durakladı. Uraz Turse'nin oğlu, kendisinin efendisi. Ona, Muki'ye, vefalı seyisine karşı. "Olamaz bu" dedi Muki yeniden. Başı çok ağrıyordu, ağır ağır ayağa kalktı. Çepçevre meydanlığa baktı ve tanıyamadı bulunduğu yeri. Birkaç dakika içinde gece kara sessiz hızlı adımlarla gelip yerleşmişti. Dağların yamaçlarını gece karanlığı bürümüştü. Sadece dorukların çizdiği değirmi bunun üstünde kalıyordu. Muki çaresizlik içinde "olamaz" anlamında başını salladı. Artık hiçbir şey anlamıyordu, çevresindeki hiçbir şeye inanmıyordu. Niçin ve nasıl olmuşu da buraya gelmişti, bu kuyuya, bu tuzağa? "Yok, yok, bu olamaz" diye bağırdı Muki dağ gecesine. Boğuk sesine bir kişneme karşılık verdi. "Cahil, onu çağırıyordu, ona ihtiyacı vardı. Cahil, arkadaşı, çocuğu, Muki çevresinde her şeyin yeniden canlandığını, anlam ve gerçeklilik kazandığını hissetti. Yeniden ne yapacağını, hangi sıraya göre ne yapacağını biliyordu artık. Cahilin sırtından çuvalları indirip eğeri çıkarmak, hayvanın yemini suyunu vermek, bir ateş yakmak, yemeği hazırlamak. Muki yularından tutunca aygır hazla hırıldadı. ''Gel kardeşim, gel!'' diye fısıldadı Seyis. ''Prensler gibi bakılacaksın, gel!'' Ama daha bir adım atmadan tüm haşinliğini yeniden kazanmış bir ses karanlıkta yükseldi. ''Aygır olduğu yerde kalacak!'' dedi Uraz. ''Benim yanımda!'' Muki'nin boğazı kurudu, ancak alışkanlığın verdiği bir güçle konuşabildi. ''Su içirtmek için ne yapacağım Uraz?'' ''Onu buraya bağlayacaksın. İpini suya gidebilecek kadar uzun tutacaksın.'' ''Ama senin yanı başında olursa bu hastalığın sırasında uykunu kaçırmaz mı?'' ''Cahili ve de kendimi sadece senin insafına bırakacak olursam, inan ki uykum çok daha fazla kaçar.'' dedi Uraz kısa bir gülüşle. Bu sözlerin altında yatan anlamı Muhi kavrayamadı. Aklı bu anlama karşı direndi, içine kapandı. Ama hiçbir çıkar yol bulamayan bir çaresizlik, sonsuz bir yalnızlık duygusu üzerine çöktü Seyis'in. ''İstediğin gibi olsun.'' dedi Uraz'a. Cahilin yükünü indirdi, koşumlarını çıkardı ve uzun bir iple aygırı Uraz'ın yaslandığı kaya parçasına bağladı. Çuvallardan yorganları çıkardı, yemek kapkaçağını da, yiyecekleri de. Dallar kesip ateşin üzerine yığdı. Bütün bu işleri Muki her zamanki becerikliliği ile yaptı. Yalnız her zaman iş görürken ki neşeli, tatlı hali yoktu şimdi. Hatta gecenin soğuğu ve sessizliği içinde alevler oynaşmaya ve ateş üstündeki su şakımaya başlayınca bile bu ışık oyunları ve su sesleri Muki'nin içinde hiç yansımadı. Oysa doğal koşullarda ne büyük bir mutluluk duyardı bunlardan. Uraz doymak bilmezcesine yedi. Buram buram buğulanan tasın içine parmaklarını aç gözlüce sokuyor, et parçalarını yakalayıp yanına bol pirinç katıyor ve bu kocaman lokmaları hemen hemen çiğnemeden, çoğu kez soluk bile almadan yutuyordu. Bunu yaparken de ateşin kızıl kıvılcımlar kattığı bakışlarını Muki'den ayırmıyordu. Bu bakıştan ötürü Uraz'ın iştahı Seyis'e doğal, sağlıklı bir acıkma gibi gelmedi. İnsanın karnı iyice acıkınca önündeki yiyecekten başka gözü hiçbir şey görmez diye düşündü Muki. Pilavıyla birlikte asıl beni yiyip yutmak istiyor. Aklına geleni içinde tutmayı bilmediğinden yüksek sesle, ''Senin böyle yediğini hiç görmemiştim.'' dedi. ''Gücümü korumaya hiç bu kadar ihtiyacım olmamıştı.'' dedi Uraz. ''Doğru söylüyorsun, çok doğru.'' diye bağırdı Muki. ''Olağan bir konuşma konusu bulmaktan mutlu. Hastalığa karşı kendini savunman gerek.'' ''Ve hastalığımdan çıkar sağlanabilmesine karşı.'' diye yanıtladı Uraz. Parmaklarını yaladı, ardı ardına 3 fincan kara çay içti, sonra da uzun uzun gerindi. Yarısından çoğunu boşalttığı yemek kabını, efendinin artıkları uşağı kuralı uyarınca Seyis'e itti. Muki yemeği son kırıntısına dek yedi bitirdi. Hiç tat almadan neşesiz. Sadece onun gibi bir yoksulun kaderin armağan ettiği yiyecekleri geri çevirmek hakkı olmadığı için... Özellikle etli pilavı. Uraz göz kapaklarını indirmişti. Ateşten vuran ışıkta çökük yanakları daha da çukurlaşmış, burnu incelmiş ve burun kemiği deriyi delecekmiş gibi görünüyordu. Uraz'ın yattığı yönden rüzgar estiğinde yarasının saçtığı çürümüş et kokusu o güzelim temiz dağ havasını tüm kirletmeye yetiyordu. ''Şimdiden leş kokuyor.'' diye düşündü Muki. Daha birkaç saat önce Uraz'ın ölebileceğini düşünmek içini korku ve dehşetle karartıyordu. Şimdi ise bu düşünce onda hiçbir duygu uyandırmıyordu. Kader neyse o olur, her şey Allah'a kalmış. Ama ne yaparsa yapsın Muki aklının şu veya bu yoldan Uraz'ın katlayıp gömleği altına sıkıştırdığı kağıt parçasına kaymasını önleyemiyordu. Uraz gözlerini açmadan uykulu bir sesle konuştu. ''Biraz uyumak istiyorum.'' ''Allah rahatlık versin.'' dedi Muki alışkanlıkla. O da sırtı Uraz ile aygırı, yüzü ateşe dönük olarak yere uzandı ve alevlerin kıpırdanışlarını seyre daldı. Alevlerin birbirini izleyen yükseliş ve düşüşlerinin, sivri dil ve kavislerinin tek bir akış içinde çizdikleri arabeskler, Muki'nin düşüncelerini aldığı uzaklara götürdü. Her şeyi unuttu. Gecenin koynunda barındırdığı barışın bir parçası oldu. Yıldızlarla uyumluluk içindeydi. Yıldızların bazıları öyle parıl parıldı ki meydanlığı çevreleyen tepelerin kesip oyduğu gök değirmisinin derinliklerinde çıtırdar gibiydiler. Havuzu altın çiçeklerle bezeyen kıvılcımların suda yansımasıyla uyumluluk içindeydi. Ve de ırmağın şakımasıyla suyun, otların, çalılıkların kokularıyla. Cahilin kişnemesi Muki'ye dünyanın en korkunç sesi gibi geldi. Yıldızların titreşimiyle özdeşleşen sessizliği bozdu bu kişneme. Muki aygırın yanına koştu. Cahil arka ayakları üzerinde yükselmiş, ipini öylesine çekiştiriyordu ki Uraz'ın dayandığı koca kaya parçası sarsılıyordu. ''Pek yakın bir yerde yabanıl bir hayvan var.'' dedi Uraz. Muki sol elini hayvanın gözlerine götürdü ve sağ eliyle de yüzünü okşadı ve fısıldadı. ''Bize doğru geliyor, cahilin titremesi artıyor.'' O sırada meydanlığın Uraz ile Muki'nin gelmiş oldukları yönün karşısına düşen kenarından doğru garip bir ses duyuldu. Bazen tiz, bazen kalın çıkan bir ses bir türkü söyler gibi konuştu. ''Hayırlar olsun geceyi kendilerine yurt edinen kardeşlerim. Uzun yeleli yoldaşınıza da hayırlar olsun. Benim hayvanın kokusundan başka yabanıl yanı yoktur.'' Ses karanlıklar içinden yavaş yavaş yaklaştı. Ateşin aydınlattığı alanın sınırlarında durmadan oynaşan, gölge ışık dokusunda özden yoksunmuş gibi silik bir şekil belirdi. Usul usul ilerliyordu. Ağırbaşlı, dingin ve hafif. ''Kim böyle geçmiş ozanların dilini konuşup bir kral gibi yürüyebilir?'' diye sordu Uraz kendi kendine. Karanlığın içinden bir kadın çıktı ve karanlığın sınırında durdu. Araları o denli açık olduğu halde Uraz ile Muki yine de birbirlerine sokuldular. Onları buna korku zorladı. Olağanüstü olanın verdiği korku. Gerçekten de geceleyin buralarda bir kadının, evet bir kadının rahat rahat yoluna gidiş inanılır şey miydi? İyi ama diye düşündü Uraz gözleri gördüklerine alıştıkça, neden sırtına bir puştin, uzun entarisi altındaki ayaklarına da kürklü potinler giymiş? Ya heybesi? Hayaletler üşümez, acıkmaz da. Bir büyücü bu herhalde. Gecenin içinden duyduklarını anımsayıp Muki'ye sordu. Az önce konuşan bir erkek değil miydi? Soruyu yanıtlayan Muki olmadı. Hiç kıpırtısız duran ne olduğu bilinmedik yaratık sözü aldı. Bizde türkü söylemek için doğmuş kadınların boğazlarında birden fazla sesleri olur dedi. Kim sizinkiler diye sordu Uraz. Kadın soruyu umursamadı ve yerinden kımıldamaksızın yabancı dilde bir şeyler söyledi. Derken gecenin içinden insana benzer başka bir yaratık çıka geldi. Bodur ve tıknazdı. Kalın bir sopaya dayanarak salına salına yürüyordu. Gelip kadının yanında durunca Uraz ile Muki bunun sık, koyu renk tüylü bir maymun olduğunu gördüler. Bir anda Uraz'ın korkusu, kaygısı, merakı dağıldı gitti. Karşısındakinin kim olduğunu anlamıştı. Tükürür gibi bir cat kadını dedi. Bu horlama Uraz'ın ömründen o denli daha gerilere doğru uzanıyor, ona öylesine doğal ve doğru geliyordu ki, duygularını açıkça belli etmekle geçmişin karanlıklarından bu yana bu tür horlamalara hedef olmuş bir ırkın insanlarını incittiğinin farkında bile değildi. Soy sopları, dilleri bilinmeyen, evleri, otlakları, sürüleri ve silahları olmayan bu insanlar horlanmazla ne yapılırdı? Her çeşit halkla karışan ama hepsinin içinde de ayrı ve yabancı kalan bu insanlar. Varacakları hiçbir yer olmadan yollara düşmüş bu kalaycılar, falcılar, ayı, köpek ve maymun oynatıcıları. Evet, bir cat kadını dedi Muki de. Anlatım yeteneğinden yoksun, yassı ablak yüzünde yine de bir tiksinti ve güvensizlik okunuyordu. Hem bunlar kadar namussuz insanlardan kim nefret etmez ki? Gerçi catlar Osman Bey'in topraklarından sık sık geçtikleri halde Muki onların hiçbir kötülüklerini görmemişti. Ama çocukluğundan beri bu ezelden gezginci insanları herkesin suçladığını o denli çok işitmişti ki onları suç hissi yakalamış olduğuna yemin edebilirdi. Onlar gittikten sonra denildiğine göre mutlaka tavukların ya da koyunların eksildiği görülürdü. Bazen de suçların en bağışlanmazı atların eksildiği. Muki cahili daha sıkı tuttu. Cat kadını ise kendisine ve halkına edilen hakareti anlamamış görünüyordu. Anlamış da belli mi etmiyordu? Alışkanlıktan mıydı? Gururdan mı? Umursamazlıktan? Hiç kımıldamadan, gözlerini bile kırpmadan ateşe bakıyordu. Alevlerden güçlü bir ışık vuruyordu kadına. Uzun boyluydu ve heybenin ağırlığı dik kalkık omuzlarını biraz arkaya eğiyordu. Yaşlıydı. Eski bir kürk başlıktan dışarı fırlamış kısa kesik saçlarında çeliğin pırıltıları vardı. soylu bir kemik yapısının alttan desteklediği yüz çizgilerine ancak zamanın kazandırdığı o arı ve yabanıl görkemlilikle güzeldi yüzü. Ve ona baktıkça Uraz karanlıklar içinde buzlu dağ yollarından başını alıp gitmesine, kendi gönlünce ve kaderince gitmesine artık şaşmıyordu. Yaşlı kadın maymunun zincirini çekip ileri doğru bir adım attı. Anlaşıldı diye düşündü Uraz, yeniden yoluna gidiyor. Kadın sadece ateşin yanına kadar gitti. Orada heybesini omuzundan indirdi. Yere çömelip ellerini ateşe tuttu. Maymun da hanımını örnek aldı. Yaşlı kadının hareketlerinde ne bir meydan okuyuş ne de kaba bir kendine güven vardı. Ne de bir korku veya kölece bir aşağıdan alış. Sadece çağlar boyu süre gelmiş doğal bir hakkı kullanıyordu. Yolcunun konukluk hakkını. Uraz ona bu hakkı tanımakla kalmadı. Bu kuralı gözeteceğinden yaşlı kadının kuşku duymaması onu sevindirdi. Kadın ağırbaşlı bir eda ile "Bayın ocağını Tanrı korusun" deyince Uraz da aynı biçimde karşılık verdi. "Ocağımı şenlendiren yolcu, hoş geldin." Sonra seyisine seslendi. "Çabuk Moki, çay suyunu kaynat, pilavla bazlamaları ısıt." "Cahili nasıl bırakayım?" dedi seyis. "Boyuna titriyor." Uzun kuru ellerini ateşe tutan kadın Uraz'a döndü. "Seyisine izin ver, hayvanı bıraksın biraz, ben onu yatıştırırım." "Nasıl yaparsın bunu?" diye sordu Uraz. "Seni tanımıyor ki."
"Görürsün," dedi kadın.
"Dediğini yap," diye buyurdu Uraz Muki'ye. Seyis elini hayvanın gözlerinden ayırdı. Kendi de geri çekildi. Az bir şey yeniden araya girmeye de hazır olarak ama buna gerek kalmadı. Yaşlı kadın iki parmağını ağzının iki kenarına koyarak bir ıslık tutturdu. İlkin çeşitli ses perdeleri arasında bir gezindi. Kısa ve canlı ama cırlak değil. Sadece bir uyarma. Dinle beni der gibi. Cahilin uzun kulakları dikildi ve başı ateşin önüne çömelmiş olana çevrildi. Kadın ıslığı sürdürüyordu. Çağrılar uzayıp gidiyor, giderek de tatlılaşıyordu. Cahil bir hınkladı, vücudunu sarsan titremeler kesildi. İri, nemli gözleri korkudan açılmış, bakışları şaşkın değildi artık. "Gel, gel," diyordu hafifçe uğuldayan tatlı, büyülü ses. Sanki gözle görünmez bir iple çekiliyormuş gibi cahil bir adım attı, bir adım daha, sonra yine bir adım. Cad kadınının dudakları kapalıydı şimdi ve bu dudakların arasında tek düzenli, pürüzsüz bir ses, gölleşmiş durgun su içinden kendine usulca yol açan akıntının şırıltısı gibi duru bir ses süzülüyordu. Yaşlı kadının yanına varan cahil başını ona doğru eğip burnu ile yanağına dokundu. Yelesi çelik rengi saçların üzerine yayıldı. Kıskançlığın dürttüğü maymun da çenesini getirdi, yaşlı kadının serbest kalan omuzuna dayadı. Kadın ayakları dibindeki heybeyi araladı, içinden bir avuç toz şeker çıkarıp yalamaları için avucunu bir bu hayvana bir öteki hayvana uzattı. "İşte," dedi cat kadını, "dost oldular artık. Birlikte ekmekle tuz yemiş gibi oldular kendilerince." "Sen büyücüsün," diye bağırdı Muki, "bütün catlar gibi. Bana doğru söylemişler. Büyücü." Yaşlı kadın cahili bir yana itti, maymunu bir yana. Yerinden ağır ağır kalktı. Gururla karışık bir öfke yüzünü sağlam, dingin çizgilerinin düzenini bozmuştu. "Büyücü, büyücü," diye bağırdı. "Budala korkak çocukların bilgisini ve hünerini anlamadıkları insanlara hep taktıkları addır bu." "Sen nerede elde ettin bu bilgiyle hüneri?" diye sordu Uraz. Yaşlı kadın elini kendisine sokulan cahilin yelesine daldırdı ve uzun boyu ile dikilerek dingin bir gurur içinde konuştu. "Ben çeldaş kızı Redda'yım," dedi. "Sibirya'dan Ukrayna'ya dek at alım satımında ve yetiştirmede zigan çeldaşın bir eşi yoktu." "Hangi aşiret bu?" diye sordu Uraz. "Bu catın Rusçası," dedi kadın. "Başka yerlerde bize Rom ya da Çingene derler. Ama dünya dünya olalı ve dünyanın bir ucundan öteki ucuna, nerede olursak olalım biz hepimiz tek bir halkız ve Hindistan'dan çıkma aynı dili konuşuruz." Muki çayla pilavı hazırlıyordu. "Öyleyse sen Rus musun?" diye sordu Uraz. "Babamla kocam Rustular," dedi kadın. "Onlar büyük ayaklanmada öleli beri ben yolları arşınlayan bir cat kadırından başka bir şey değilim." "Yalnız mı?" diye sordu Uraz. "Yok," dedi Radda. "Bazen şu hayvanı, bazen bu hayvanı alırım yanıma." "Kaç yıldan beri?" diye sordu Uraz. "Sen istersen hesapla," dedi Radda. "Benim zamanla işim yok."
Üstünde su kaynatmak, yemek pişirmek için ateşin biraz kenarına konulmuş ve şimdiden is bağlamış üç taşın karşısına bağdaş kurup oturdu kadın. Yediklerine saygı duyarak sessizlik içinde yedi yemeğini, çayını içti. Ara sıra heybesinden ne olduğu belirsiz hamur parçaları çıkarıp maymuna veriyordu. Ateşin çevresinde oturanlardan hiçbiri cat kadınıyla yol arkadaşı yemekleri bitirinceye kadar konuşmadılar. Yemek bitince kadın maymuna dönüp en doğal bir ses tonuyla sordu. ''Karnın iyi doydu mu şaşka?'' Maymun başını sallayıp karnını ovaladı. Sonra Uraz'ın önüne gitti, elini göğsüne koyup yerlere kadar eğildi. ''Bize teşekkür ediyor, gerçekten de teşekkür ediyor.'' diye bağırdı Muki. Yassı ablak yüzünde çocukluğun o yoğun, sevinçli şaşkınlığı vardı. Önündeki bu canlı oyuncaktan başka aklında hiçbir şey yoktu artık. Maymun daha da aşağılara kadar eğilerek bir daha selamladı. O zaman sessiz, buz kesmiş gecede Muki'nin zamanın sonuna dek içinde boğulup susturulduğunu sandığı gür kahkahası çınladı. Maymunun ağzı hazdan açılıp iki yana yayıldı. Kahkahaları seviyordu. Gülüşlerde kendi başarısının kanıtlarını görüyordu. Muki'nin kahkahası ise gürlüğü ve açık yürekliliğiyle şimdiye dek tüm duyduklarını geçiyordu. Bu kahkahayı bir daha patlattırmak isteğini, dürtüsünü duydu maymun. Kederli, kıpır kıpır bakışları yerde yatan yaşlı kadına kaydı. Kadın hafifçe başını eğdi. Maymun budaklı dal parçasını yerden aldı, omuzuna götürdü, sırtını doğrultup sert adımlarla ileri doğru altı adım attı. Sonra topukları üzerine dönüp altı adım geri geldi. Muki'nin önünde durdu. ''Asker oldu, anladım. Şimdi asker oldu işte.'' diye bağırdı Muki ellerini çırparak. ''Hadi bir daha.'' Maymun önce bir atlı sonra bir sarhoş oldu. Muki'nin duyduğu sevinç neredeyse onu kendinden geçiriyordu. Yeter dedi birden Uraz. Budalalar için olan bu oyunlardan hoşlanmıyordu. Muki'nin mutluluğundan ise daha da hoşlanmıyordu. Yaşlı kadına seslenerek, ''Hep senin bu hayvan mı iş görür Radda?'' diye sordu. ''Seninkilerin usta oldukları sanatlardan sen hiçbirini bilmiyor musun? Falcılık mı örneğin?'' diye sordu Radda. ''Evet örneğin'' dedi Uraz. Yüz çizgilerine ve sesine tam hakim olduğunu biliyordu. Yaşamının bu dönüm noktasında kendisini etkisi altına almış bulunan boş insanların gücünü hiç kimsenin sezemeyeceğinden emindi. Yine de ateşin önünde bağdaş kurup oturmuş olan yaşlı kadın derinlikleri ölçülmez gözlerini ona doğru kaldırınca Uraz gizeminin açığa çıktığını anladı. ''Ben geleceği avuç çizgilerinde veya çay yapraklarında okumam.'' dedi Radda. ''İnsanların içindekilere bakarım. En derinlerde başkalarından, hatta kendi kendilerinden sakladıklarına. Anlaması onlara kalmış.'' ''Bildiğin gibi yap.'' dedi Uraz. ''Gurur.'' dedi Radda. ''Kendi kendinin dostu olmanın yerini alamaz. Ne de sertlik, yaşama cesaretinin yerini.'' ''Hepsi bu mu?'' diye sordu Uraz. Üst perdeden konuşmuştu ama hava soğuk olduğu halde elleri terliydi. Ve sorusunu yanıtlarken kadın başını öte yana çevirince içi ferahladı. ''Eğer sen olduğunu sandığım insan isen bu kadarı sana yetmeli.'' dedi yaşlı kadın. Kadının arkasında çekingen, çocuksu bir fısıltı duyuldu. ''Ya bana diyordu Muki, bana ne söyleyeceksin? Eşsiz maymunun büyük anası.'' Muki'ye hiç bakmadan ve hiçbir harekette bulunmadan Radda yanıtladı. ''Sadelik her zaman masumluğun inancası değildir.'' dedi. Uraz omuz silkti. ''Ona söylemenin ne yararı var?'' dedi. ''Aygırımla konuş daha iyi.'' ''Senin aygırın mı?'' diye sordu yaşlı kadın yavaşça. ''Her ikinizin de kaderinin iplerini yelesinde taşıdığını bilmiyor musun?'' Uraz karşılık vermeye kalkmadı. Bir ağırlık, büyük bir ağırlık vardı üstünde, bir taş gibi. Derken garip bir güç geldi Uraz'a. Ateşin üzerine eğilmiş yaşlı kadına döndü. Bir türkü tutturmuştu kadın o sıra. Türkü gökyüzüne ve gökyüzünün karanlığına ve yıldızlarına doğru ateşten bir fıskiye gibi yükseldi. Bu ezgide sırasıyla bir gongun titreşimleri, zillerin haykırışları, borazanların tizliği ve en kalın seslere zorlanmış telli sazların boğuk rehafeti vardı. Gerçekten ıssızlığın, gecenin, ateşin cin ve perilerinin hem doldurduğu hem de sürdürdüğü bu türkü için tunç gibi sert, kadife gibi yumuşak bir ses gerekliydi. Uraz böylesine büyülü bir mutluluk hiç duymamıştı. Bu öfkeli, nefis atılım, bu gururlu geniş özgürlük, bu sonsuzluğa yönelen çağrı, soluğunu kesiyor, geri veriyor, yeniden kesiyor, canlandırıp sonra yeniden geri vermek için... Kokuşmuş kırık bacağı artık Uraz'a acı vermiyordu. Nedenli uzaklarda, nedenli yüksekteydi o. Ve göğsü ikiye yarılmıştı. Tüm şimşekler, tüm tayfunlar, tüm yıldızlar kanatlarının tüm gücüyle ve diledikleri gibi içine girebilsin diye.